Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Bariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabaylayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi, başlayalım. Periskopçular aşağıdan yapsınlar aynı işlemi, ben de sosyal medya üzerinden çağırımı tekrarlayayım. Herkes gelsin, hep beraber oturalım, konuşalım. Çünkü her kitle aslında kendisini yönetecek insanları kendisinin olmak istediği düzeyde birini seçerek koyuyor ortaya. Dün vefatının 103. yıl dönümü, böyle duyuruyorlar bir de. Vefatının 103. seneyi devriyesinde mezarı başında, kabri başında yapılacak anmaya iştiraklerin nedeniyle falan diye duyurmuşlar. 2. Abdülhamit'in torunu olduğunu söyleyen, 4. mü 5. kuşaktan torunu olduğunu söyleyen zeytinyağı satan bir tip var, biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Hani zeytinyağı pazarlıyor, limon satıyor, don satıyor falan, böyle bir tip var ya, Instagram üzerinden pazarlamacı aynı zamanda. Onunla ilgili bir görüntü düştü akşam saatlerinde. Sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve görüntü gerçekten akıllara seza. İnsanlar şunu düşündüler. Bir İngiliz malı bir jiple geliyor, Range Rover'la geliyor böyle süzüle süzüle. Önünde çakarlı arabalar var. Çoğu insan buna şaşırmış. Ben hiç şaşırmadım. Daha önce biliyorsunuz bu ülkeyi donuna kadar soyan aşağılık bir sahtekar gidip Halkbank davası için biliyorsunuz Amerika'da ifade de vermişti. Sonra toz oldu. Yok ortada. Nerede olduğunu bilmiyoruz ama o mesele açıkça söylemişti. İstanbul Emniyeti'ni satın aldım ben. Emniyet şeridinden gidip geliyorum diye. Reddeden olmuş muydu bunu? Yok. O zaman neye şaşırıyorsunuz ki? Bu soytarıya az bile. Keşke eskort verselerdi önüne. Yani çakarlı arabayla, çok normal bu yaşadıkları. Beni ilgilendiren o değil. Ben onlara takılmıyorum artık. Onlar hani bugün sağa sola bağırarak, hakaret ederek, ağzından tükürükler saçarak konuşan İçişleri Bakanımız var ya, ilgilenecekse bununla ilgilensin. Hemen. Ama şunu yapmasın ne olur. Artık bunun inandırıcılığı yok. Derhal soruşturma başlatıldı. O çakarı kimin temin ettiği işte görüldü. Ondan sonra araca ruhsat üzerinden ceza yazıldı. Geç bunları, geç. Geç bunlar hikaye. Bunlar hikaye, hep aynı numarayı yapıyorsunuz. Doğru düzgün ne yapacaksan yap. Bu insanlar geçerken polisin önünden hiç geçmiyorlar mı? Hiç görmüyor mu polis bunları? Normalde yani bu yayını izleyen herhangi sıradan bir taksi şoförü. Siz söyleyin, çok rica edeceğim, siz söyleyin. Mesela önünden geçerken herhangi kural dışı sayılabilecek bir davranışınızla ilgili olarak trafik polisi sizi durdurmuyor mu? Bu arkadaşları durdurmuyor, sıkıntı bu. Sıkıntı bu. O herif de hem Instagram hesabından zeytinyağı pazarlıyor, don satıyor aynı zamanda ve hayal satıyor. Bir güruh onu karşılıyor ve şöyle bağırıyorlar. Bu arada sloganı da çalışmamışlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birazcık, ya birazcık feyz alın kardeşim. Bak adam dağıtıyor kağıtlar içinde. Yolun yolumuzdur şehzadem diyecek. Altı üstü üç kelime. Fakat toplanan güruhun içinde IQ'nun toplamı bir tavanın IQ'sundan daha düşük olduğu için üç kelimeyi bir araya getirip söyleyemiyorlar. Ritim çok tutmuyor ama yolun yolumuzdur şehzadem diyorlar. Kafalarda fesler var falan. Normal tarihi deliden öğrenen, fesli bir deliden öğrenen grup bunlar. Ve orada böyle bir gösteri yapılıyor. Benim birinci itirazım şu. Bir, şu gelen aracın bir kere İngiliz malı olması çok isabetli olmuş. Çok isabetli olmuş. Son kaçan, deparlayan padişah da kendisinin dedesi olur aynı zamanda. Benim bir bağım yok kendisiyle. Kendisinin dedesi bir İngiliz zırhlısıyla kaçmıştı. Keşke şunun arkasında bir sticker'la Malaga falan yazsaydınız. Vallahi anmış olurdunuz hem de. 103. seneyi devriyesinde 2. Abdülhamit'i anmakla kalmazdınız. Depar vaat ettiğini de anardınız. Malaga'ya çok uzun değil. Hani 6 harflik kısa, sanayide çok güzel şeyler var, yazarlar onu. Ciddi söylüyorum bak. Yani eski Eyüp tarafında falan da yaparlar onları. Mutlaka yaptırın, bulursunuz. Daha kalın yaptırın hatta. Tamponun üstüne Malaga, aklınızda olsun. 6 harf, gerçi zor tutarsınız bunu. Ya mal yazdırın siz, o da olur. Aynı, anlaşılır zaten. En azından siz de anlarsınız. Aracın da kime ait olduğu anlaşılır böylece. Bu hikaye bize, hepimize şunu gösterdi. Birileri hala bugün sistemle hesaplaşmasını devam ettirirken bunu kendi düzeyi içinde yapmaya çalışıyor. Yani bu herif zeytinyağı pazarlarken mesela Normalde Instagram hesabından zeytinyağı satarken arada bu tarz organizasyonlara da giriyor. Neden? Kitlesine kendini göstermesi gerekiyor çünkü. Eğer göstermezse kitlenin onu unutma ihtimali var. Çünkü başkaları da var. Piyasa bu kadar boş değil. Adalet ve Kalkınma Partisi onca eleştiriye, ölen sağlık çalışanlarına, ki dün biliyorsunuz gencecik bir hekim ya, gencecik bir hekim, bir intern doktor intihar etti, hayatına son verdi. O kadar ölen sağlık çalışanının içinde umurunda olmadan Rize'yi, Trabzon'u, arkasından Ankara'yı kütür kütür il kongrelerini tamamlıyor. Ve dalga geçer gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı çıkıp karşımıza salonu lebalep doldurduğunuz için teşekkür ederim falan diye bayağı dalga geçerek konuşuyor. Orada da o kitle var. Onlar da kendi içlerinden çıkarttıkları lideri savunuyorlar. Mesela pandeminin ne halde olduğu, salgının nasıl bir şey olduğu, o spor salonunun içine girerken gerçekten hastalığın kendisine bulaşıp bulaşmayacağı, bulaştıysa başkalarına, yakınlarına, sevdiklerine bulaştırıp bulaştırmayacağı umurunda bile değil. Kimse sallamıyor böyle şeyleri. Sallamıyor sallamasına da aynı toplumun içinde yaşadığımız için biz sallamak durumunda kalıyoruz. Yani hem şu soytarının yaptığı şeyde, bir kabir başında yaptığı yolun yolumuzdur şehzadem. Üç kelime ya. Üç kelimeyi bir araya getiremiyorlar. Düşünsene topluluğun toplam IQ'sunu düşün. Ama hem bunların yaptığı gösteride görülüyor. Bir araya geliyor çünkü insanlar. Hem de öte yandan koskoca bir parti kongresinde, iktidar partisinin kongresinde. Ve insanlar çıkıp açık açık söylüyorlar. Ya kardeşim yapma artık şunu ya. Yapma. Sen bilimle mücadele ediyorsun. Ve bunun yapıldığı günün akşamında kameraların karşısına geçen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı esnafa yönelik serbestleşme hamlelerini anlatıyor. Mart'ın başından itibaren işte esnafın nasıl kademeli olarak bu vaka sayılarına da bağlı olarak iller bazında nasıl normalleşeceğini anlatıyor. Siz anladınız mı bilmiyorum ama bir takım sayısal kurallara bağlı olursanız iş yerinizi açma ihtimaliniz var olarak anladım ben. Gerçek mi bu? Bilmiyorum. Açıldığı zaman görürüz. Ama o ana kadar bilme şansımız çok fazla yok. Oysa bunu görüyoruz. On binlerce kişi bir araya geldiğinde bulaşmayan hastalık, bir senedir açlıkla boğuşan esnafın dükkanının kepenginde saklı. Ya da ne bileyim bir konser salonunda saklı. Ya da açık hava konserinde saklı ya. Dün müzisyenler de bir araya gelerek, bir grup hem de kalabalıkça bir grup müzisyen bir araya gelerek hem bugünün koşullarını, yaşadıkları güç koşulları anlatıp hem de demokrasiye sahip çıktıklarına, üniversite özelliğine sahip çıktıklarını belirtmek için bir bildiri yayınladılar. Doğru mu? Doğru. Peki bu insanlar aynı zamanda açlıkla mücadele etmiyorlar mı? Ediyorlar. İktidarın derdi bu değil ki. Böyle bir şeyle ilgilenmiyor. Yani emin olun şurada atılan sloganın aslında parti kongresindeki sloganla çeliştiğinin bile farkında değil onlar. Yolun yolumuzdur şehzadem sloganı bir Adalet ve Kalkınma Partisi oy verenini rahatsız etmiyorsa eğer, o zaman toplu olarak yolunuz bu arkadaşın yolu. Doğru mu? Toplu olarak zeytinyağı, salça ve don satacaksınız o zaman. Öyle anlaşılıyor. Sistemle mücadele öyle bir hale geldi ki artık herkes bir yerinden çekmeye başladı. Çünkü rant kavgası çok büyüdü, pasta çok küçüldü. Bakın beşli müteahhit grubunun kendi aralarındaki kavgasına şahit olduk dün. İktidar gazeteleri de dahil olmak üzere inceden kavgaya taraf oldular ve reddedilmedi. Çünkü ortada artık paylaşılması giderek zorlaşan, giderek küçülen bir para pastası var. Ve para pastası ile birlikte güç ve yetki pastası da küçülüyor. Düşünsenize İstanbul'un emniyet müdürü var, trafik şube müdürü var, polisleri var, yunusları var, çevik kuvveti var. Hem de o kadar var ki yani hocalar bir araya geldiği zaman yürüyerek konuşma yapmasını engelleyebilecek kadar atik, zinde, uyanık. Ama hepsinin önünden geçiyor bu herif. Hepsinin önünden. Çakarlı araçla, bir İngiliz aracıyla, Range Rover'la can öterek geliyor orada iniyor. Bir grup fesli manyak çıkıyor. Açıkça söylüyorum kardeşim, ben de böyle hissediyorum. O benim hayatımı kastetmiyor mu? E tamam, yolun yolumuzdur dediği hayat benim hayatım değil. Ben de o zaman açıkça söylüyorum. Bir grup psikopat çıkıp orada bu herifi omuzları alacak şekilde karşısında, bir dokunmak yasak tabii, sonuçta şehzade ya, uzaktan bakarsın, tebasın çünkü sen. Dokunamazsın, gözünün içine bile bakamazsın. Bunlar bakıyor bu terbiyesizler. Koskoca şehzadenin gözüne bakıyor. Düşünsene, gerçi şehzadenin gözünün hiçbirini görecek hali yok yani, onun gözünü para bürümüş durumda ama bütün bunlar yapılırken Türkiye'de otorite sessiz kalıyor. Tıpkı daha önce yaptığı gibi otorite öyle yerlere çalışıyor ki kendi yalanının peşinde otorite. bir suçlunun isyankar halini yaşıyor şu anda. Yani Gara'da şehit olan 16 insanımızın ardından suçu başkalarına atma telaşında onlar. Üstelik bunu yaparken öyle terbiyesiz hale geliyor ki söylem. İnsanlar bir süre önce bu konuşulsa yok ya olmaz artık o kadar. Tamam bizde de hani siyasetin düzeyi epeyce bir düşük ama yok be bu kadar da olmaz falan derdi değil mi? Artık demiyor kimse. Bakın şu cümleleri dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Bu Türkiye'yi tek başına yöneten kişi tarafından kurulmuş. Üstelik önünde çok fazla insan varken kurulmuş cümleler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Gara'da 16 insanımızın şehit olduğu o katliamın ardından, o terör saldırısının, terör katliamının ardından sözleri nedeniyle bunların sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır nasıl diyorsun ya? Terbiyesiz herif, sana İçişleri Bakanı'mı, Savunma Bakanı'mı gönderiyorum, sen bunlara layık değilsin diye konuştu Erdoğan. Bir, önce bir şunu teslim edelim. Siz lütfedip kimseyi yollayamazsınız. Eğer bu ülke bir demokratik devletse, demokratik bir yönetimse, bal gibi, buz gibi, boru gibi sizin bakanlarınız, doğrudur siz atadınız, podyuma siz çıkarttınız da, bal gibi, buz gibi, boru gibi gidip bilgi vermek zorundadır. Nokta. Sizin başka bir şansınız yok. Bu bir lütuf falan değil. Ha eğer kendinizi 2. Abdülhamit Türbesi'nin önündeki psikopatla eşdeğer görüyorsanız ki hiç düşünmem, hiç istemem böyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ben hiç yakıştırmam. O zaman olabilir. Ama o zaman sizi savunacak kitle yolun yolumuzdur şehzadem gibi 3 kelimelik bir cümleyi bir araya getiremeyen dangalaklardan oluşuyor diye de kabul etmek zorundasınız. Bunu yapmayacağınızı bildiğim için dün meclis tarihinin en kısa basın toplantısını düzenleyen Özgür Özel'i, CHP Grup Başkan Vekilini kutluyorum. Gerçekten. Çünkü şunları söyledi. Meclis tarihinin en kısa basın toplantısını yapmak üzere karşınızdayım. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı tüm iftira, hakaret ve küfürleri kendisine aynen iade ediyoruz. Şimdi burada bir durum çıkıyor ortaya. Demin dedik yani otorite kendi seçtiği suçlularla mücadele ediyor. Yani 2. Abdülhamit'in türbesinin önündeki psikopatlarla, o delilerle mücadele etmiyor mesela. Polisin önünden geçiyor onlar, umursamıyor bile. Ama polisin önünden konuşarak geçen bir hoca durduruluyor ve ona deniliyor ki sus. Ama çok zeki insanlar onlar. Diyorlar ki sana ne? Sana ne? Konuşarak yürüyemeyecek miyim? Beni durduracak mısın? Haliyle durduramıyor tabii polis. O da yürüyerek gidiyor. Ama polisin önünden bu psikopat geçiyor mesela. Bu psikopat ve ona bağlı güruh geçiyor. Başka biri bir suç örgütünün, organize suç örgütünün lideri açıkça tehdit savuruyor. İçişleri Bakanı, ona bağlı olan kolluk kuvvetleri, Adalet Bakanı ki ismini artık nasıl bir psikoz yarattıysa, ismini Abdülhamit Gül değil, Abdullah Gül olarak anons etti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. Mesela umursamıyor. Hiç sorun değil, tehdit suçu. Oysa halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekle ilgili İzmir'de evinde oturan gencecik bir kız alınıp toplamı tamamı 6 saat içinde tutukluluk haline geçirilebiliyor İstanbul'da. Seçiyor çünkü. Bu ülkenin iki değerli tiyatro sanatçısı, iki değerli oyuncusu, iki değerli yönetmeni aynı zamanda. Bu insanlar Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri gerekçesiyle üstelik öyle az buz da görülmeyecek bir ceza istemiyle mahkemeye sevk ediliyorlar. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'den bahsediyorum. Ama bakın gözünün önünden çakarla geçen bu psikopatı görmüyor Türkiye'de. Ne adalet görüyor ne polis görüyor. İkisinin de hayatında yok o. Çünkü onlar biliyorlar ki onu açtığın zaman o kapıyı ağır acı durdurup kapıyı açtığın zaman içinden çıkacak kişi adalet önünde tırnak içinde Orwell'in söylemiyle daha eşitlerden biri olabilir. Aksini iddia edebilecek olan var mı? Bugün Türkiye'de adalet böyle uygulanıyor. Demin adını andığımız Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nun açılışı sırasında söz alıp diyor ki ya terörist diye tutuklanan şu Boğaziçi'li öğrencileri ziyaret ettim. Siz de bilin istiyorum. Yan yana iki hücrede yatırılan Boğaziçi fizik öğrencisi iki başarılı pırlanta gibi çocuk var. İkisiyle de konuştum. Tek kişilik hücrelerde yatırılıyor bu çocuklar. Düşünün artık suçları ne kadar büyükse. Kim bilir ne dediler. Ana muhalefet partisi başkanına seni kazığa oturturum demiş olabilirler. Ya da linç girişiminde bulunmuş olabilirler. O da mümkün tabii. Bu çocuklar orada tek kişilik hücrelerde yatırılırken birbirlerini görmeden uzaktan satranç oynuyorlar diyor. Elbette şu değil yani. Bir insanın satranç oynuyor olması onun iyi bir insan olduğunu göstermez. Ama en azından o çocuğun derdini anlatırken kullandığı cümlelere bakabiliriz. Çünkü derdini anlatırken şu cümleleri kuruyor o çocuklar. Ya bizim orada kimseye hakaret kastımız olamaz. İşte Kabe resminin yere konulması gibi. Tam tersine bu kaldırılsın diye olay sırasında bizi gözaltına aldıklarında biz kaldırılsın diye orada bağıranlardandık. Sorun o değil ki. Sorun o değil. Önünden çakarlı lambalarla üstelik geçen bu psikopatı ve onun bağlı olduğu, onu sırtında taşıyan güruhu görmeyen polis ve savcı bu çocukların üstüne çıkıyor anında. Ne olduğunu bile sormuyor kimse. Ya sen neden burada değilsin, buradasın birader diye hiç kimse sormuyor. Hiç. Biri sorduğu zaman da mecliste gürültü kopuyor ondan sonra. Çok acayip gürültüler kopuyor. Herkes har har har bağırmaya başlıyor. Oysa susup dinleyebilse insanlar, çok basit bir cümle burada söylenen. Ya gidin görün o çocukları diyor Özgür Özel. Gidin siz de görün. Hatta diyor Adalet Bakanlığı çok çabuk izin veriyor. Abdullah Gül, Abdülhamit değil. Abdülhamit olsa Türkiye'yi tek başına yöneten kişi doğru söylerdi. Abdullah Gül demek ki Adalet Bakanımız. Şu anda öyle. Adaletin de kolluk güçlerinin de insanlara eşit mesafede durmadığı, kendine göre bir yöntem seçerek kendine göre suçlu avına çıktığı bir düzeni demokrasi olarak adlandırmak kuşkusuz mümkün değil. O yüzden bugün yaşadığımızda da demokrasi deyip kendimizi kandırmayalım. Önce bunu da anlaşalım. Bu bir demokrasi hareketi falan değil. Böyle bir durum yok. Ama sıkıntılı olan şey şu ki demokrasiyi isteyen insanların ortada görünürlüğü de yok şu anda. Herkes bir yandan son derece çekingen davranıyor. Yani bu psikopat sokağa çakarlı araçlarla üstelik beraberindeki bu manyak kitleyle beraber çıkıp bağırabiliyor mesela. Ama bir dakika kardeşim benim hayatımda böyle manyaklara yer yok diyen insanlar konuşmaktan korkuyorlar Türkiye'de. Bir yandan esnaf gerçekten açlıkla terbiye edilmeye çalışılırken Türkiye'de sahne sanatlarıyla uğraşan herkes bir yıldır resmen açlıkla terbiye edilmeye çalışılırken kafeler, restoranlar, kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler hepsi artık acının dibine vurmuşken öte yandan iktidar partisi, üstelik iktidar partisi sanki böyle bir Hollywood yıldızını çağırmış, onunla birlikte bir gösteri düzenlenmiş gibi kongreler yapabiliyor. Ankara'da düzenlenen kongre, benimle birlikte Ankara'da siyaseti takip eden arkadaşların tamamı aynı şeyi düşündü. Adım kadar eminim. Herkes. Biz bu kongreyi gördük. Üstelik bugün yapan partide değil, daha o parti kurulmamıştı. Ama onun bugünkü can düşmanı, hani terbiyesiz herif diye adlandırılan, genel başkanı öyle adlandırılan parti var ya, biz bunu CHP'de gördük. Yapan Deniz Baykal'dı. Ricky Martin gibi böyle ışıklandırılmış bir salonda merdivenden indi. Merdivenden indi. Sonra siyasetin dışında kaldı. Gerçekten siyasetin dışında kaldı. İnsanlar onu istemediler. Bir daha görünmedi mesela. Ve tam da bu düzlemin içinde biz yeni bir konser arayışı gibi gördük dünkü çalışmaları. Öyle saçma, öyle tuhaf bir şey ki bugün açlıkla terbiye edilen milyonlar varken, açlıkla terbiye edilmeye çalışılan milyonlar varken bir yandan resmen şatafatın dibine vuran insanları görüyoruz, gözümüze sokuluyor. Bugünkü yayının temel gerekçesi bu. Neden sorusunu sormak. Ya kardeşim, şu saçma değil mi? Eğer sen kendini Osmanlıyım diye ortada gezen bu fesli deli ve psikopatlarla bir görüyorsan, onlardan bir tanesinin Range Rover'da, diğerlerinin meydanda yürüyerek kafasındaki fesleri sürükleyerek pankart taşıdığını görüyor olman lazım. Aynı şekilde bakacak olursan bir yandan büyük bir şaşayla merdivenlerden inen, perdenin arasından böyle keşke onu da yapsalardı, Tarkan gibi şöyle platformun altından çıkanını yapsaydınız. Bak o yapılmadı mesela. Yapabilirsiniz onu. Öyle çıkan bir siyasal lider var ortada. Ama diğer insanlar, onlar siyaset dışında da kendi bulundukları yerde iş yapan insanlar. Yani yaşadıkları yerin esnafı çoğu. Ve bu insanların ödeyecek doğalgaz, elektrik, su faturaları var, stopajları var, vergileri var, gelir vergileri var, Mart ayı içinde ödeyecekler. Ve bu insanlar birilerinin zenginliğini kendi zenginlikleri sanarak avunuyorlar. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi, tıpkı Osmanlı'da çöküşün getirdiği şey gibi, çöküşü gerektiren gerekçe gibi. Onların zenginliğini kendi zenginliği zannediyor. Oysa orada o jipe binen Abdülhamit'in torunu olduğunu iddia eden, zeytinyağı, salça ve don satan o tip. Sen değilsin ki o. Senin bir kongre salonunda izlediğin o platformun içinde ışıklarla süslenmiş, yanar döner müzikler, alttan üstten gelen seslerle bezenmiş o salonun içinde gördüğün kişi sen değilsin. Senin var ettiğin insan. Tam aksine sen yapıyorsun onları. Onlar yok aslında. Onlar sıradan insanlar. Yani Instagram hesabında salça ve yağ satan bir herif senden ne kadar farklı olabilir bir düşünsene. Heh, sıkıntı bu işte. Düşünmediğin için orada o meydana gidip pankart taşıyorsun. Küçücük düşünebilsen, anlayabilsen diyeceksin ki bu kim ya? Burada 5,5 yıldır. Yayın başladığında da söylemiştim. Ben hani beni biraz tanıyın diye anlatmıştım. O zaman daha tanışmıyorduk çok fazla. Demiştim ki ben insanın insandan üstünlüğüne inanmam. Aklınıza kim geliyorsa. Evet hepsi dahil. İnsan insandan üstün olamaz. Sonuçta hepsi aynıdır. Daha iyi olabilir, daha eğitimli olabilir, daha güzel konuşanı, daha yakışıklısı, daha güzeli. Bunlar olabilir ama insan insandan üstün olamaz. Hepsi insandır sonuçta. Kitleler kendilerini yönetecekleri insanları, yönettirmek istedikleri insanları kendileri belirliyorlar. Hayır, adına demokrasi denmesi gerekmiyor bunun. Yani temsilciler eliyle birini çıkartıp bir yere oturtmak değil burada sorun olan. Tam tersine varlığına müsaade etmekle de aslında ona yol açıyorsun sen. Varlığına müsaade ettiğin zaman o insanların büyümelerine, güçlenmelerine, sivrilmelerine, eski dille temayüz etmelerine neden oluyorsun, yardımcı oluyorsun. Bugün yaşadığımız şey sadece bu. Güruhun bir kısmı böyle bir psikopatı kaldırıyor. Çıkartıyor adamı, yolun yolumuzdur şehzadem diye bağırarak bir İngiliz aracından inmesini, şu Malaga'yı yazın gözünü seveyim. Malaga'yı yazmayın, mal yazın, mal. O da tutar çünkü. Onu alkışlıyor. Alkış kıyamet nümayiş. Bağıra çağıra adamı alıp dedesi olduğunu iddia ettiği kişinin mezarı başında yolun yolumuzdur diyor. Diğer tarafta açlıkla terbiye edilen bir ülkede şaşağının dibine vurularak üstelik küfrün hakaretin havada uçtuğu bir toplantıda iktidar partisi kongre yapıyor. Ben soruyorum şimdi size. Böyle kitleye böyle şehzade olması şaşırtıcı mı? Bence değil. Bence olması gereken şey yaşanıyor. Tam da demokrasi dışı unsurlar demokrasinin içinden tahliye edilirken yaşanıyor. Üstelik onlar kendileri istiyorlar zaten. Bugünün demokrasisinden memnun değiller. Ben de değilim. Ama onların memnun olmama gerekçeleri bu değil. Demokrasinin D'sinin bile kendi varlık alanlarını sınırlandırması. Düşünsenize bu ülkede gerçekten işini yapan kolluk kuvvetleri olsa, işini yapan yargıçlar, hakimler, savcılar olsa bu psikopatın sokağa çıkma şansı olur mu ya? İnsanları daha önce tehdit etti bu alçak. O yüzden en azından şunu yapmamız lazım, yapmanız lazım. Ben yapıyorum da sizlere de tavsiye ederim. Bu pisliklere karşı sesinizi daha gür şekilde çıkartmak zorundasınız. Çünkü bugün yaşadığımızın demokrasiyle falan bir alakası yok. Onlar tam tersine demokrasinin nimetlerini kullanarak hiç de öyle, tam da Erdoğan'ın yaptığı gibi hiç de öyle kibar olmaya falan gerek yok. Gördüğünüz gibi kibarlıkla bir alakası yok. Siyaset diline terbiyesiz herif cümlesini armağan etti dün. Ben bakanımı yolluyorum. Bir daha söyleyeyim. Siz bakanınızı bir yere yolluyor musunuz? Sizin bakanınız olamaz zaten. Gerçi olur. Bu sistemin içinde oldu işte. Tam benim karşı çıktığımda o. O zaman bugün bakanım diyen insanların hepsi kaderlerinin iki dudak arasında olduğunda kabullenmiş olacaklar. Aslında iyi oldu ha düşününce. Doğru. Ben söyleyince inanmıyorlardı. Bak adam açık açık söylüyor. Benim bakanım diyor. Benim bakanım. Ben varken var. Ben yok. O da yok. Yoksun. Hiçbir şekilde yoksun. Ve onların adının geçtiği bir cümlede İktidar partisinin başındaki insan, ana muhalefetin başındaki insana ağız dolusu hakaret ediyor. Bakın Türkiye yarın şunu yaşayacak mesela. Yarın derken hani cuma gününü kastederek söylemiyorum. Önümüzdeki günlerde mutlaka görülecek. Siyaset dilinin ne kadar kirlendiğini konuşacak iktidarın temsilcileri. Ve şu yalanı söyleyecekler. Önce o başlattı. Ama unuttuğunuz bir şey var. Bakın. Gara'da 16 insanımızın şehit olduğu, 16 canımızı yitirdiğimiz o terör katliamında artık geri dönüşü olmayacak şekilde muhalefetin, hani burada pazartesi sabah söylemiştim, birileri anlamadı onu. Birileri yanlış anladı. Yok ya öyle olmaz. Bu kez de AKP'nin işine yarayacak. Hani bu sefer öyle olma şansı yok. Planlananın çok dışına çıkıyor bu iş diye konuşmuştuk ya. Bakın muhalefetin aynı cephede yer almasıyla birlikte bu katliam hala birilerinin üstünde kaldı. Açıklaması yok. Çünkü bir yandan Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ki iktidar partisinin genel başkanı kendisi aynı zamanda başarısız olduk dedi. Nedenini açıklamadı. Diğerleri yan çizmeye başladı. Öte yandan muhalefetin temsilcileri bir araya gelip hepsi aynı soruyu sorunca ve o sorunun cevabı olmayınca Daha doğrusu cevabı olup da söylemeye cesaret olmayınca işte bu yaşanıyor. Bugün yaşadığımızın demokrasiyle falan bir alakası yok. Demokrasi sadece bir grup psikopatın çıkıp bağırma çağırma özgürlüğü değildir ki. Onların kafalarına göre anma yapmaları değildir ki. Eğer onlar yapabiliyorsa, mesela aynı şeyi yapan Beyazıt Meydanı'nda üstelik üzerlerinde cübbeleriyle sadece üniversiteye sahip çıkmak üzere basın açıklaması yapan insanlara da polisin ses çıkartmaması lazım, değil mi? Ya da 19 yaşında gencecik bir insana toplantı ve yürüyüş yasasını ihlal etmekten bu kadar büyük zulmedilmemesi lazım, değil mi? Bu psikopatlar da yapıyor aynı şeyi. Eşitlik kaybolduğu anda her güruh kendi önderini seçiyor. Biri bunu yapıyor işte mesela. Bir kabir başında, bir anma sırasında üç kelimeyi bir araya getiremeyen bir dangalaklar topluluğu çıkıp bağırıyor abuk sabuk. Başka bir grup, mesela bir parti kongresinde bütün salgın tedbirleri bir yana atılmışken orada ölümü göze alarak bir araya geliyor ve bütün toplumla dalga geçiyor. Öte yandan birileri gidip o çocukların derdini dinlemek üzere, Özgür Özel'in yaptığı gibi, işin peşine düşüyor, çocuklarla konuşuyor. Hayatta seçim yapmak hepimize kalmış, bizlere. Günlerdir, iki gündür Doğan Cüceloğlu'nun ardından insanlar öyle şeyler anlatıyorlar ki, okuduğunuzda siz de sosyal medyada aynı şeye kapıldınız mı hisse bilmiyorum ama ben dedim ki ya, ulan bu kadar insan anladıysa biz niye böyle boktan bir hayat yaşıyoruz ya? Doğan Hoca'nın söylediğini, hayatın değerini falan bu kadar anladıysa. Derdimiz o değil ki bizim. Biz anmayı ölümden önce yaşatmaktan daha çok seviyoruz her zaman. Ve Doğan Cüceloğlu'nun anlattıklarını, anladığını söyleyen insanların %80'inin uzak yakın buna ilişkin bir fikri olduğunu düşünmüyorum. Eğer olsaydı bugün kimi yaşatmak, kimin görüşleri üzerinde daha tesirli olmak için çalışmak gerektiği konusunda da bir uzlaşımız olurdu. Olmadığına göre durum sakat. O zaman şu tespitten hareketle her güruh kendi yöneticisini bir şekilde seçiyor ve ortaya çıkartıyor oradan hareketle biz kendi arzumuzu ortaya koymak zorundayız. Nasıl bir yönetici istiyoruz? Nasıl bir devlet yönetimi istiyoruz? Öyle değil mi? Şimdi bir anayasa hazırlığı yapılacak madem ve biz halkız, o zaman söyleyelim. Bak mesela sanatçıların yaptığı, müzisyenlerin yaptığı girişim son derece etkili bir girişim. İsimlerini yazarak hiç kıvırmadan, sağa sola çekiştirmeden, herkes ismiyle adıyla orada var olarak. Gazetecilerin yaptıkları böyle bir şey, hukukçuların yaptıkları böyle bir şey. Halkın da çok daha net söylüyor olabilmesi lazım. Yani bir mezarın başında bir grup psikopat böyle bir anma yapıyorsa sen de yapabilirsin güzel kardeşim. Hiç sıkıntı yok demektir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın kitap konuşacağız. Arkada Herman Melville konuşacağız. Herkes Moby Dick'le tanıyor ama biz biraz biliyorsunuz farklı gerekçelerle benden de kaynaklandı ağırlıklı olarak incecik bir öykü kitabını konuşacağız. Katip Bartleby'yi. Bunun içinde direniş hakkını konuşacağız. Pasif direnişi konuşacağız. Reddetme hakkını konuşacağız. İstememeyi, bunun nereye kadar gidebileceğini konuşacağız. Edebiyatta bir parça ruhlarımızı sağaltacağız. Biraz daha inceleyeceğiz. Yarım saat, 40 dakika neyse işte bir araya geleceğiz ve kitap konuşarak biraz daha rahatlamaya çalışacağız. Ama ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim öncelikle. Ha değilseniz yarın sabah kitap konuşacağımız yayına gelin saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Bu yayın sürsün diye neler yapmanız gerektiğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Ama en büyük desteğinizin ne olacağı asıl hiç aklınızdan çıkmasın. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra görüşeceğiz. Olmayanlarla yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.